Ayırım 20, sayfa 143, bölüm 16, Billy'nin mektubu. Heidi ertesi gün saat 10 civarında alışveriş yapmak üzere dışarı çıktı. Gelip de Billy'ye nereye gittiğini, ne zaman geri döneceğini söylemek zahmetine bile katlanmamıştı. Geçmişte kalmıştı artık bu tür açıklamalar. Billy odasından arabanın geri caddeye çıkışını izledi. Heidi başını çevirince gözleri bir an için karşılaştı. Kendisininkiler sert, Heidi'ninkiler suçlayıcı. Kızımızı yollatmak zorunda bıraktın beni. Gerekli tedaviyi görmemekte direniyorsun. Eş dost dedikoduya başladı. Kendine ha hu diyecek bir dal kavuk arıyordun. Karşına ben çıktım. Ama artık siktir. Billy Halek ve beni yalnız bırak. İstersen cehennemde yan ama beni yanına çağırma. Bunların hepsi hayal ürünü tabii. Heidi kendisini bu gölge yerde görmüş bile olamazdı. Hayal ürünü bile olsa acıydı. Araba gözden kaybolduktan sonra Billy küçük daktilosuna bir kağıt takarak en üstüne sevgili Heidi diye yazdı. En kolay yeri olmuştu mektubun. Sürekli duraklayıp mektup bitmeden Heidi'nin geri döneceğini düşünerek zorlukla bitirdi. Sonunda çıkartıp yeni baştan okudu yazdıklarını. Sevgili Heidi, sen bunu okurken ben gitmiş olacağım. Ne süre için nereye gideceğimi tam olarak bilemiyorum. Ama döndüğümde bunların bitmiş olacağını umuyorum. Bu yaşamakta olduğumuz kabusun. Heidi, Michael Houston her konuda yanılıyor. Leda Rosington bana ihtiyar çingenenin, bu arada adı Taduz Lemke'ymiş, Carrie'ye dokunduğunu ve cildinin gerçekten yarılmakta olduğunu söyledi. Ayrıca Duncan da gerçekten çıbanlarla kaplanmıştı. Gördüğüm manzara göz önüne getiremeyeceğin kadar korkunçtu. Houston, inancım doğrultusunda yaptığım mantıksal zinciri incelemeye yanaşmıyor. Hatta bu açıklanamayan olayları birbirine bağlamaya bile yanaşmıyor. Parantez içinde, bu arada bu sabah 77 kiloyum. Neredeyse 50 kilo verdim, şimdilik. Böyle bir şey yaparsa kendi dünyasından atılacağını düşünüyor. Bunun bir çingenenin büyüsünden kaynaklandığına inanmak yerine benim yok olmamı seyretmeye razı. Böyle bir şeye, çingene büyülerine, lanetlere, hele hele Connecticut, Fairview'da böyle şeylerin olabileceğine inanmak onun için aforoz edilmek demek. Onun tanrıları şişeciklerden çıkıyor, havadan değil. Ama sanmıyorum ki sen içinde bir yerlerde bunun böyle olabileceğine inanabilirsin. Sanırım son günlerdeki kızgınlığının bir sebebi de kalbinin gerçeği bildiğini iddia etmen. İstersen bana amatör psikiyatrist diyebilirsin. Ama bu kanıya şuradan vardım. Büyüye inanmak, ikimizin ortaklaşa işlediği bir suçtan ötürü yalnızca birimizin cezalandırıldığına inanmaktır. Suçtan kaçınman açısından söylüyorum. Tanrı biliyor ya Heidi, yüreğimin en derinliklerinden ben çekiyorsam sen de çekmelisin diye geçiriyorum. Felaket kendisine arkadaş ister ve sanırım içimizde iyi yönlerimizle kaynaşmış, kurtulamadığımız altın kaplı birer piç yatmakta. İçimde seni seven ve başına bir iş gelmemesi için çabalayan başka bir bölüm daha var, Heidi. İyi tarafımın mantığı, daha iyi çalıştığı, daha aklı başında davrandığı için ayrılıyorum. O çingeneyi bulmam gerek, Heidi. Taduz Lemke'yi bulup son 6 haftadır aklıma gelenleri anlatmam gerek. Lanet edip intikam almak kolaydır. Ama yakından inceleyince bütün olaylar birbiriyle sıkı bağlantılı olduklarını, bazen de olayların olması gerektiği için olduklarını görürsün. Hiçbirimiz bunu düşünmeyiz ama. Zira böylelikle acımızı paylaşacak birileri bulamayız. Onun yerine başka yollar ararız. Ama hiçbir yol aslı kadar kısa ve kolay değildir. Ona kazananın kasıtlı olmadığını söylemek istiyorum. Ona yaptığını geri alıp alamayacağını soracağım. Bunu yapacak gücün kendisinde olduğunu kabul edeceğim. En çok yapmak istediğim şey ise onu bulup özür dilemek. Senin, benim, tüm Fairview'un adına özür dileyeceğim. Çingeneler hakkında eskisinden çok bilgim var şimdi. Görüyorsun. Gözlerin açıldı diyebilirsin. Ayrıca sana söylemem gereken bir şey daha var Heidi. Eğer bu adam beni düzeltebilirse, eğer yarın ileri bakabileceğim bir hayata yeniden dönebilirsem, bundan böyle Fairview'de yaşamayacağım. Sanırım Andy'nin barından, şehir kulübünden, Lantern Drive'dan, tüm o kokuşmuş hipokratik kentten gına geldi artık. Sanırım önümde bir hayat olsun. Olursa sen ve Linda yanıma gelerek başka bir temiz, huzurlu ve rahat yerde bu hayatı benimle paylaşırsınız. İstemez veya gelemezsen ben her türlü şartlar altına gideceğim. Lemke bir şey yapamaz ve büyüyü çözemezse hiç olmazsa elimden geleni yapmış olacağım. O zaman eve geri döner ve eğer hala istiyorsan severek Glassman kliniğine yatarım. Sana bu mektubu Houston'a veya Glassmanlı doktorlara gösterebileceğin konusunda söz veriyorum. Sanırım yaptıklarımı çok iyi bir tedavi yöntemi olarak kabullenecekler. Ne de olsa madem bu eziyeti çekmekten hoşlanıyor diye düşünüyorlarsa, parantez içinde sürekli psikolojik anoreksiya nevrozadan bahsedip kendini yeteri kadar suçlu görürsen metabolizmanı günde bilmem kaç bin kaloriyle yakmaya yöneltebilirsin diye düşünüyorlar. Lemke ile karşılaşılması daha ihtiyacı olan kefaret diye sebeplenebilirler. Veya da iki başka sonuç çıkartabilirler. 1. Lemke benimle karşılaşınca suratıma gülüp hayatta böyle bir büyü yapmadığını açıklar. Böylelikle psikolojik dayanağım yerine gelerek düzeltirim. Veya Lemke beni dolandırmak amacıyla tedaviye başlayıp benden para sızdırır ki ben de iyileşeceğime inanacağım için kendiliğimden iyileşirim. İşte doktorlar böyle düşünebilirler. Kirk Pinchley aracılığıyla dedektifler tuttum. Bana çingenelerin E95 karayolu boyunca sürekli kuzeye ilerlediklerini bildirdiler. Onları sanırım Maine civarında bulabilirim. Eğer somut bir şeyler olursa sana en kısa zamanda haber vereceğim. Kendi başına sen bir girişimde bulunma. Sanırım hala bütün kalbimle seviyorum seni. Billy. Mektubunu üstüne Heidi yazdığı bir zarfa koyarak mutfak masasının üstündeki tepsiye bıraktı. Ve Westport'taki kiralık araba servisine gitmek için bir taksi çağırdı. Merdivenlerde taksiyi beklerken hala içinden Heidi'nin bir an önce gelmesini ve notunda yazdıklarını karşılıklı konuşmaya geçirmekteydi. Bunun aslında çok da iyi bir fikir olmadığını taksi gelip kendisi arka koltuğa yerleşene kadar aklından geçirmedi. Eskilerde kendisi henüz şişko, kentte yaşarkenki günlerinde kalmıştı. Heidi ile karşılıklı geçip de anlayış içinde konuştukları günler. Çok eskidendi bunlar. Eğer önünde bir gelecek varsa bunu çözüm yeri Maine'di. Bir an önce oraya vararak eriyip yok olmadan önce çözümü bulması gerekmekteydi artık. Bölüm 17 68 O gece Prevence'de kaldı. Büroya telefon ettiğinde karşısına çıkan cevaplama aygıtına Kirk Pinchley için mesaj bıraktı. Acaba Kirk elde ettiği bütün verileri, fotoğraf, sigorta numarası, plaka numaraları ve diğer bütün bilgileri adına South Portland Mine Sheraton Oteli'ne yollayabilir miydi? Aygıt mesajı kendisine yineleyince telefonu kapatarak odasına girdi. Küçük bir deha ürünü olarak değerlendirmekteydi bu aygıtı. Fairview, Provence arası 150 milden daha az olmasına karşın yorgunluktan bitkin düşmüştü. Haftalardır ilk kez rüya görmeden uyudu. Sabah uyandığında banyoda tartı olmadığını fark ederek motelin bu nazikliğini için içinden teşekkür etti. Çabucak giyindi ve ayakkabılarını bağlarken neşeyle ıslık çalmakta olduğuna çok şaşarak duraksadı. Karayoluna koyulduğunda saat 8.30 göstermekteydi. Koca alışveriş merkezinin karşısındaki Sheraton'a yerleştiğinde ise akşamın 6.30'unu. Pinchley'den gelen mesaj kendisini beklemekteydi. Bilgiler yolda ama 1-2 gün sürebilir ulaşması. Harika diye geçirdi aklından. Günde 1 kilo veriyorum, Kirk cezasını versin. 3 gün sonra 6'lıkla 1'e ağırlığı kadar daha kaybetmiş olurum. 5 günde sen hesapla. Elini ağırdan al. Arkadaş ne olacak? Güney Portland Sheraton Oteli yuvarlak bir yapıydı. Odası da üçgen bir pasta dilimini andırıyordu. Ama kafası çok daha başka şeylerle meşgul olduğu için odanın şeklini aklına takmadı. Yol yorgunuydu, başı da ağrımaktaydı. Lokanta salonuna inmeyi özellikle o durumda gözüne yediremedi. Oda servisini aramayı yeğledi. Garson kapıyı tıklattığı anda banyodan yeni çıkmıştı. Müdüriyetin düşünceli davranarak cebine "çalmak günahtır" diye bir kart iliştirdiği bornoza sarınarak "bir dakika" diye seslenip kapıya yöneldi. Halek kapıyı açtı ve ilk kez olarak sirk ucubelerinin hissettikleri hoş olmayan o duyguyu tattı. Garson henüz 19'larında kıvırcık saçlı, avurtmaları çökük, İngiliz punk şarkıcılarını andıran bir gençti. Her gün bornoz içinde yüzlerce adam görmüş birinin kanıksaması içinde kendisine ne kadar bahşiş verildiğini görünce biraz azabilirdi. Ama çocuğun gözleri dehşet ifadesiyle büyüdü. Aldırmazlık ifadesini bir an içinde geri dönmüş olmasına rağmen görmüştü bile o dehşet bakışlarını. Çocuğun gözlerindeki şaşkınlık gizli de olsa sürmekteydi hala. O gözlere şimdi büyülenme de eklenmiş olduğundan bu şaşkınlığı algılayabildiğini düşündü bile. İki ahmak gibi birbirlerine baka kaldılar bir süre. Billy, Ribbon Maker'daki evinde tüm ışıklar kısmış olarak oturan Duncan Hopley'i getirdi aklına. ''Haydi içeri girsene,'' dedi sinirli bir sesle. ''Bütün gece orada çakılıp kalacak mısın?'' ''Oh hayır bayım, özür dilerim.'' Yanaklarını al bastı anında garsonun. Billy onun haline acıdı. O bir punk şarkıcısı veya canlı timsahları görmek için sirke getirilmiş bir çocuk suçlu değildi. Yalnızca yaz tatilini çalışarak geçirmekte olan, hastalıklı olabilecek bir sıskayla karşılaşmış genç bir öğrenciydi. İhtiyar biri birden çok biçimde lanetledi diye aklından geçirdi Billy. Connecticut Fairview'lu Billy Halleck'in neredeyse ucube sınıfına girebilecek denli zayıflaması bu çocukcağızın suçu değildi. Ondan olabildiğince çabuk kurtulabilmek amacıyla fazladan 1 dolar daha bahşişi vererek kapıya kapattı. Banyoya geri dönerek kendi kendine deneyim yapan bir teşhirci gibi bornozunun önünü açmaya başladı. Aynanın karşısında. Bornozunu baştan göğsü ve karnının bir bölümü ortada kalacak şekilde gevşek bağlamıştı. Garsonun bu kadarcığı bile bakarak dehşete kapılması normaldi. Hatta önünü tümüyle açıp aynanın karşısında dururken bunu oldukça mantıklı bile buldu. Tüm kaburgaları ortadaydı. Köprücük kemiklerinin uçları sadece incecik bir deriyle kaplıydı. Elmacık kemikleri iyiden iyiye dışarı fırlamıştı. Göğüs kemiği ilmik ilmik belli oluyordu. Karnı içe çökmüş, leğen kemikleri korkunç birer bıçak sapı gibi ileri uzanmışlardı. Bacakları hala eskisi gibi adaleli, ince ve uzundular. Zaten hiçbir zaman fazla şişmanlamamıştı bunlar. Ama üst kısmı gerçek bir canlı cenaze görünümündeydi artık. 100 pound diye düşündü. İçeri işte gerçeği görmen için yegane fırsat. Şimdi artık her zaman için kesin olarak gördüğün ve herhangi bir şekilde başına geleceğini bildiğin şeyle aşırı çılgınlık arasındaki kıl payı farkı algılayabilirsin. Bir kez bile 2 kere 2'nin 4 ettiğinden şüphelendiysen artık gerçeği biliyorsun. Hala görünüşünün oldukça normal. Hele giyinikken, özellikle. Ama giyinikken bile deminki garsonun bakışı gibi şaşkın bakışları üstünde çekmene ne kadar kaldı? 1 hafta mı, 2 mi yoksa? Baş ağrısı şiddetlenmişti. Biraz önce çok aç olmasına karşın şimdi yemeğinden ancak 1-2 çatal alabildiğini fark etti. Kötü bir uykudan sonra erken kalktı. Giyinirken ıslık da çalmadı o sabah. Kirk Pinchley ve Burton'un dedektiflerine inanma kararı aldı. Çingeneler sahilden ayrılmazlardı. Yaz boyunca Maine ve çevresi turist olduğu için bütün hareketin merkezi de orası olurdu. Akın akın turistler o buz gibi suya yüzmeye, parantez içinde çoğunluğu sisli geçen günlerde güneşlenmeye, parantez içinde tatilin sonradan en iyi günleri hatırlanır. Yengeç ve istakoz yemeye, içi martı resimleriyle süslü kül tabelaları almaya, Ogunquit ve Brunswick'teki yaz tiyatrolarını izlemeye, Portland ve Parma-Coed fenerlerinin resimlerini çekmeye veya sadece Rockport, Camden ve tabii ki Bar Harbor gibi en son modayı izleyen yerlerde boy göstermeye gelirlerdi. Sahilde paralarını ceketlerinden düşüren yığınla turist olurdu bu yörede. Çingeneler de böyle yerlerden asla uzak kalamazlardı. Ama tam olarak neredeydiler şimdi? Billy bu türe girebilecek en azından 50 sahil kenti sıralayarak aşağı indi. Barman, Asbury Park'tan başka bir yer bilmeyen bir New Jersey'li olmasına karşın, Billy, Maine'de bütün hayatı boyunca yaşamış, sahilleri iyi bilen ve bundan bahsetmeye bayılan bir garson bulabildi. ''Sahillerde bir yerde olduklarına inandığım birilerini arıyorum. Ama bulundukları yer öyle şatafatlı değil de sanki daha şamatalı mı?'' diye sürdürdü kız. Başıyla evetledi Billy. Kız onun elinden listeyi alarak Old Orchard sahili dedi. İşte en büyük şamata ve gırgırın olduğu yer. Eğer arkadaşlarının her birinin üçer kafası yoksa Eylül'ün ilk pazartesindeki işçi bayramına kadar kimsenin dikkatini çekmeden orada rahatça yaşayabilirler. Başka hangi kentler var? Aslında çoğu kentler yazın böyledir. Örneğin Bar Harbor. Herkes orayı sadece Rolls-Royce'cu zenginlerin yeri sanır. Öyle değil mi yani? Hayır, Frenchman's Bay öyle ama Bar Harbor değil. Kışları günün tek eğlencesinin 5-10 arabalısı olan küçük bir köydür orası. Ama yazın en çılgınca eğlenceler de orada düzenlenir. Orası baharı yaşayan Fort Lauderhall gibi esrarcı, içkici, modası geçmiş hippilerle dolan bir yerdir. Limanın kuzeydoğu ucundaki tepelere çıkarsan, eğer rüzgar da doğru yönde esmekteyse, aşağıda çekilen esrardan kafa bulursun. İşçi bayramından sonraya kadar süren en büyük eğlence de sokak karnavalıdır. Listenizdeki çoğu yerlerde böyle olmasına karşın bayım, Bar Harbor en aşarı uçtakidir. Anlatabildim mi? Evet, anladım, diye cevapladı Billy gülümseyerek. Eskiden Temmuz veya Ağustos'ta bazen oraya takılırdım. Ama artık yaşlandım bunlar için. Billy'nin gülümsemesi genişledi. Garson kız olsa olsa en çok 23'ündeydi çünkü. Billy'den 5 doları sevinçle alan kız karşılığında ona iyi bir tatil ve arkadaşlarını bulması için şans diledi. Kıza teşekkür eden Billy kendisini ilk kez o denli ümitli hissetmedi bu konuda. Size bir öneride bulunabilir miyim bayım? Fena olmaz diye cevaplayan Billy aslında nereden başlayacağı konusundaki kararını vermişti bile. Ama kızı kırmak istemedi. Biraz şişmanlayın diye geldi öneri. Pasta filan yiyin. Annem sizi görseydi aynen bunu söylerdi. Bir yığın pasta yiyin. Biraz kilo almalısınız. Sürüyle fotoğraf ve arabalar hakkındaki bilgi içeren sarı bir zarf South Portland'daki üçüncü gününde eline geçti Billy'nin. Hepsine ayrı ayrı bakarak fotoğrafları inceledi önce. Adı Lemke. Samuel Lemke olan, lobutlarla oynayan genç işte. Kameraya bütün açıklığıyla bakmakta sevecen de olabilir ama anında değişebilirdi. İşte polisler geldiği anda hedef tahtasının kurmakta olan genç kız. Halek'in bulunduğu yerden fark edilebileceğinden daha alımlı ve güzel. Adı Angelica Lemke. Billy onun resmini Samuel'inkinin yanına koydu. Kardeş miydiler? Acaba Suzanne Lemke, torunları Tadus Lemke'nin de torun çocukları mıydılar? El ilanı dağıtan başka bir yaşlı adam. Richard Crosskill. Daha bir sürü Crosskill adı ve fotoğrafı. Bir yığın Lemkeler ve sonralara doğru. İşte oradaydı. Gözleri içe çökük, kırışıklıklar arasında kaybolmuş ama zeka doluydu. Başına koyduğu eşarbı yanağının üstüne düğümlemişti. İçe göçmüş dudakları arasında bir sigara sıkıştırılmıştı. Burnu ıslak, açık bir dehşet yuvasıydı. İltihaplı ve korkunç. Billy fotoğrafa büyülenmişçesine baktı. Adamın yüzünde tanıdık bir şey vardı ama ne? Sonradan çıkarttı. Bu adam kendisine Danone yoğurt reklamlarında gördüğü Georgiyalı Rusları anımsatmaktaydı. Hani filtresiz sigara ve vodka içen 110, 150 veya 170 yaşına gelmiş adamları. Birden aklına Jerry Jeff Walker'ın şarkısının bir satırı geldi. Yaşın gözleri olarak bana bakmaktaydı. Evet, Taduz Lemkin'in yüzünde gördüğü bu ihtiyarlığın gözleriydi. Yılların, asırların gözleri. Billy bu gözlerde tüm 20. yüzyılın gölgelendiren tecrübeyi okuyarak titredi. O akşam pasta biçimli yatak odasında bitişik olan banyodaki tartıya çıktığında da büyüdü gözleri. 68. Ayırım sonu sayfa 152. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Ogunquit. O, G, U, N, Q, U, I, T. Brunswick. B, R, U, N, S, V, I, C, K. Pamaquit. P, E, M, A, Q, U, I, D. Old Orchard. O, L, D, O, R, C, H, A, R, D. Frenchman. F R E N C H M A N. Fort Lauderdale. F O R T L A U D E R D A L E. Crosskill. C R O S S K I L L. Georgia. Georgiale. Jerry. Jerry. Jeff. Jeff. Volker. Valker.